Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 4. kaset A100'ü, sayfa 129. İnşallah ki ne inşallah. Gittikleri gün Mevlüt okutacağım. Ama bugün buradalar mı? İpler onların elinde mi? Makinelerin gümrükten çekilmesi iki dudaklarının arasında mı değil mi? Ya yeğen, gün uğursuzsunsa ben ne yapayım yani? Haydi gel, sana bir öğlen ziyafeti çekeyim çardak lokantasında. Benim arabayla mı gidelim? Öyle olsun, dedi Yusuf. Yeğeninin üstü açık, mavi renkli Chevrolet arabasına binmek üzere yürüdü, ayaklarının üzerinde keyifle yaylanarak. Yağız 5 gün sonra döndüğünde hayatından memnun gözüküyordu. Patronun odasına kapıyı vurmadan girdi. Sekreter yerinde yok mu? Diye sordu Yusuf. Yerinde. Niye haber vermedi bana? Niye efendim? Beni görmek istediğini. Efendim, ben çok heyecanlıydım. Hemen gelmek istedim yanınıza. Düşünemedim. Bir dahaki sefere düşün. Odama dalma öyle lap diye. Emredersiniz. Anlat bakalım. Niye bu kadar uzun kaldın Ankara'da? Perşembe günü erkenden gittim büroya ama o gün görüşemedim. Cuma sabahı onları yollattım. Cuma'yı hangi camide kıldıklarını öğrenmiştim. Camiye gittim. Hemen arkasındaki sırada durdum. Başımla selam verdim. Hayırlı cumalar diledim. Yani beni namazda gördüğünden emin oldum. Derken hafta sonu girdi araya. Hafta sonu adamlar çalışmıyordu. Ancak pazartesi günü görüşebildik. Cuma'ya gitmenin faydası oldu mu bari? Size daha önce karşılaşmış mıydık? Diye sordu. Ben de cumada selamlaşmıştık. Bir sıra arkanızda duruyordum beyefendi dedim. Söyle oğlum, çekebiliyor muyuz makineleri hemen? Efendim, çekebiliyoruz ama. Aması ne? Biraz para vermemiz gerekecek. Bu işler bir rekat namazda olsaydı keşke. Rıza Bey'i mi göreceğiz? Ne kadar? Rıza Bey'i de ama asıl şey. Öldürme insanı Yağız, söyle haydi. Partiye bağışta bulunmamız gerekiyormuş. Partiye mi? Evet. Ne kadar? Yağız gizli bir şey söyler gibi sesini alçalttı, elini ağzına siper ederek söyledi miktarı. Delirdin mi sen? Dedi Yusuf. Vallahi böyle söyleyeceğinizi tahmin ettim efendim. Eşoğlular. Makbuz veriyorlar mı? Hayır efendim. Yahu oğlum olur mu? Ne biçim pazarlık bu Allah aşkına? Vermiyorlar efendim. Biz daha önce de partilere bağışta bulunduk ama bugüne kadar her zaman aldık makbuzumuzu ellerinden. Bunlar vermiyor. Ya Allah sizi inandırsın efendim. Çok kişiyle görüştüm. İyi biliyorum. Partilerine bu bağışı yapmadan kimse hiç iş çıkaramıyormuş. İnsanlar basit bir evin temelini bile kazamıyorlar rüşvetlerini vermeden. Gidici olduklarını bildiklerinden ne vurursa kârdır diye düşünüyor olmalılar. Bu parayı veremem, dedi Yusuf. Ara o herifi, bir kere daha konuş. Nasıl konuşurum, hiç olur mu? Adam söyledi işte ödenecek miktarı. Oğlum, şimdi git odana, aç telefonu, o Rıza denen herife de ki, patron ancak bu miktarın yarısını veriyor de. Canı isterse, kabul etmiyorsa keyfi bilir. Makineleri ya geri yollarız ya da bırakırız paslansınlar gümrükte. Zamanı geldiğinde gazetecilerle gider, paslanmış malların resmini çektirir, gazete haberi yaptırırım. Başlık da şöyle olur. Takkelilere rüşvet vermeyi kabul etmeyen Ortaçlı ailesi, şelale fabrikasının makinelerini gümrükte çürüttü. Nasıl? Tavsiye etmem efendim, dedi Yağız. Dinsizin hakkından imansız gelir derler. Sen benim dediğimi yap. Nasıl isterseniz efendim. Odamı geçeyim de. Hayır, buradan konuş. Al telefonu. Yusuf telefonu itti Yağız'ın önüne doğru. Numara ezberimde yok. Telefon defterimde odamda efendim. Git al gel. Yağız çıktı odadan. Bir sigara yaktı Yusuf. Derin derin çekti içine. Kerata dedi. Beni uyutacak aklı sıra. Bir süre sonra kapısı vuruldu. Kim? Diye seslendi Yusuf. Sesi geldi Yağız'ın. Benim efendim. Sekreter yerinde yok da. Gir. Girdi Yağız. Konuştum efendim, dedi. Tamam o iş. Nasıl yani? Siz demediniz mi bana Rıza Bey'in istediği bağışın yarısını teklif et diye? Söyledim, kabul etti. Vay be, dedi Yusuf. Sayenizde pazarlık yapmayı da öğreniyorum efendim. Kime yapılacakmış ödeme? Söylediğim gibi efendim, partiye bağış yapılacak. Hesap numarasını aldın mı partinin? Elden istediler. Ya, kime ödeyeceğiz? Rıza Bey'e. Önce malları çekelim, sonra öderiz. Efendim, onu da sordum ben. Biz malları çekerken orada bir adamları olacakmış, ona vereceğiz. Paranın partiye gideceğini nereden bileceğiz? Bence Rıza'nın cebine girecek. Orası bizi ilgilendirmiyor ki. Bizim için mühim olan işimizin görülmesi. İyi de oğlum, mallar İstanbul'da. Biliyorum efendim. Kim gidecek oraya kadar? Ben giderim efendim. Beraber gideriz. Siz hiç zahmet buyurmayın, dedi Yağız. Bu Rıza denen adamı tekrar ara. Her şeyi ayrıntısıyla öğren. Bu hafta içinde bitsin bu iş. Emredersiniz efendim, dedi Yağız. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çıktı odadan. Arkasından gözlerini kısarak baktı bir süre Yusuf. Sen İstanbul'a tek başına gideceğini sanıyorsan aldanıyorsun orman kulu, dedi. Hin hin gülümseyerek sonra Nedim'in odasındaki telefonun numarasını tuşladı. Yeğeninin sesini duyunca. Ben sana demedim mi oğlum, dedi. Dinsizin hakkından imansız gelir diye. Ke ke ke ke. Yap hazırlığını yeğen. Hafta içinde çekiyoruz malları. Yok yok, babana bir şey söyleme şimdi. Kaçırma keyfini ağabeyimin. Koca Kerami Bey'in beceremediği işi bacak kadar Yağız kotarıverdi diye canı sıkılmasın. Nasıl? Vereceğiz tabii bir şey. Partiye bağış adı altında veriliyor bir münasip para. Aa, ne bileyim oğlum? Artık partisinin kasasına mı koyar, cebine mi atar? Bana ne be? Bırak bu ağızları yeğenim. Ha bu parti, ha o parti. Hepsi de aynı bokun soyu değil de nedir? Hırsıza hepsi hırsız. Arsızsa hepsi arsız. Ne münasebet yahu? Babam mecliste değil ki. Ne diye alınıyorsun üstüne? O kibar politikacıların devri çoktan geçti. Geçtiği içindir ya, Kerami evinde pinekliyor şimdi. Namuslu adamı alırlar mı hiç aralarına? Neyse, sana müjdemi vereyim, dedim. Telefonu kapatınca ayağa kalkıp zafer kazanmış komutan edasıyla gerine gerine dolandı odanın içinde Yusuf. Sultan Hanım'ın Haylaz diye bellenen küçük oğlu, tahsilli, terbiyeli ve çok kıymetli büyük oğlundan daha iyi idare ediyordu Şelale Un Fabrikası'nı. Zaten bu gerçeği gördüğü için değil miydi? Artık mecliste olmamasına rağmen Kerami'nin Bozova'ya gelmeyip de Ankara'da kalması. Yusuf İstanbul'a gitmeden önce kendine Pera'daki Venedik Oteli'nde, Yağız'a da Sirkeci'deki Saray Oteli'ne yer ayırttı. Niyeti gümrüğe Yağız'la birlikte gidip duruma nezaret etmekti. Bu genç adamın kendinden habersiz bir şeyler çevirebileceğine dair kuşkuları vardı. Ama İstanbul'da pırıl pırıl bir sabaha uyanınca gümrükte didişmek yerine çok uzun zamandır tek başına gelemediği şehirde dolaşmayı tercih etti. Yağız aynı şehirde patronunun nefesini ensesinde hissederken açık gözlük yapmaya kalkacak kadar da gözü kara değildi herhalde. Bir telefon açtı Sirkeci'deki otele. Oğlum, önemli bir işim çıktı. Sen erkenden git, ben sonradan gelir bulurum seni gümrükte, dedi. Emredersiniz efendim, dedi Yağız orman kulu. İşiniz önemliyse gelmeseniz de olur. Ben bitiririm işleri efendim. Yusuf ne zaman iş maksadıyla İstanbul'a gelse hep eğlence merkezine yakın olan Venedik Oteli'nde kalırdı. Otel barı her zaman hareketli olurdu. Resepsiyonda duranlar da hatırlı müşterilerinin odalarına misafir çıkarmalarına bir bahşiş karşılığı göz yumarlardı. İstanbul'un bekar barlarına tüneyen eski günlerin güzel, alımlı ve büyük bir olasılıkla Rus asıllı kadınları yerlerini Anadolu'dan gelen şuh dilberlere bırakmışlardı. Bu kadınların giyimleri ve davranış biçimleri artık tarihe karışmış olan yabancı sarışınların gerisindeydi ama bunların da kendilerine mahsus bir edaları vardı. Etli butlu, şuh ve samimiydiler. Onların yanında kibarlık numaralarına gerek kalmadığı için rahat ediyordu taşrada erkekler. Üstelik insanı fazla yorup yalvartmadan da kolayca geri veriyorlardı odalara. Şehrin gündüz hali de iyice gerilemişti son geldiğinden beri. Bir zamanların en şık caddesinde Markiz, Lebon gibi bildiği lüks pastaneler ve Abdullah Efendi gibi ağız tadıyla yemek yiyebileceği lokantalar çoktan yok olmuştu. Vitrinleri seyreden şık, bakımlı güzel kadınlar da yoktu artık. Beyoğlu'nda saatlerce yürüdü Yusuf, tünelden Taksim'e dek iki kere gitti geldi hoş bir insanla karşılaşmak umuduyla. Hırpani herifler ellerinde birer cigara ile yerlere tüküre, sümküre piyasa yapıyorlardı zevksiz vitrinlere bakarak. Tadı kalmamıştı Beyoğlu'nun. Otele döner dönmez kaliteli dükkanların hangi semte taşındığını öğrenmeye karar verdi. Ceyda kendisi ve kızları için upuzun bir liste tutuşturmuştu eline. Karısının birlikte gelme isteğine karşı çıktığı için sipariş listesini eksiksiz almak durumundaydı. Ben de geleyim, siz çalışırken biraz alışveriş ederim diyen karısına, nerede görülmüş kadınların iş seyahatlerine katılmaları, yeni adetler çıkarmayalım lütfen demişti sert bir sesle. Bayramlarda, yılbaşılarında seyahate götürülmeleri yetmiyormuş gibi bir de ara namesi istiyorlardı. Hiç yüz vermeye gelmiyordu bu kadınlara. Yağız'ın gümrükteki işi, başarı ve beceriyle tamama erdiği günün akşamı oğlana bir ödül olsun diye Taksim'deki büyük otellerden birinin lokantasına onu akşam yemeğine davet etmeye karar verdi Yusuf. Patronunun davetine itinayla giyinmiş olarak geldi Yağız. Besbelli ki son ay gördüğü zamla iki arada bir derede üstüne yeni bir takım almaya vakit bulabilmişti. Sarı çiçekli yeşil kravatı, bir yan tinlenmiş saçlarıyla şık olmaya çabalayıp fazla özenden dolayı bir karikatürü andıran genç adamla az ışıklandırılmış bir salonda baş başa oturup rakılarını içerlerken önce işlerden sonra da İstanbul'dan konuştular. Yusuf Yağız'ın gün boyu yaptıklarını, verdiği rüşvetleri dinledikten sonra ona gençliğinin İstanbul'unu anlatmaya başladı, masal anlatır gibi. Bir küçük şişeyi devirdikten sonra dili iyice çözülmüş, İstanbul'un güzelliklerinden sonra sıra İstanbullu dilberlere ve çapkınlık hikayelerine gelmişti. Yusuf'un anlattıklarını sabırla dinledikten sonra söz sırası kendine geldiğinde, "Elbette ben sizin anlattığınız yerlerde gezebilmiş değilim ama benim de öğrencilik yıllarında kulağıma çalınmış bazı adresler var," dedi Yağız. "Bir değişiklik olur derseniz buyurun gidelim." Oğlu yaşındaki genç adamın geceyi yönlendirmesi hoşuna gitmedi Yusuf'un. "Gideceğimiz yeri bize şimdi garson söyler," dedi. "Eline 2-3 kuruş bahşiş veririz, öğreniriz. En iyi kabare nerededir?" Yusuf hesabı ödedikten sonra kalktılar. Önce oryantallerin dans ettiği bir lokale gittiler. Orada birer konyak içtikten sonra iyice dumanlanmış kafalarıyla Beyoğlu'nun arka sokaklarından birinde izbe bir binanın merdivenlerinden inerek mahzenden bozma bir bara girdiler. Loş salonda müziğin ritmiyle yanıp sönen fosforlu ışıkta kadınların kırmızı dudaklarıyla tezat yapan dişleri bembeyaz parlıyordu. Masalarına oturur oturmaz Yusuf yüksek bar taburesine ilişmiş kadını gördü. Dar etiğinin derin yırtmacından beyaz bacakları akarsu gibi dökülen sarışını gözleriyle işaret etti Yağız'a. "Nasıl?" dedi. "Muhteşem." Yağız'ın baş hareketini o karanlıkta atmaca gibi gördü kadın. kırıtarak yaklaştı. Bana da bir arkadaşını çağırsana. Şu kırmızı elbiseli Esmer'i mesela, dedi Yağız. Kadın arkadaşına el etti. Kırmızılı hemen bitti yanlarında. Masa anında donandı. Kadınlar Anadolu'dan geldikleri ağır duruşlarından belli olan iki erkekle 40 yıllık dostlarıymış gibi samimi bir sohbete giriştiler. Kadınların sesleri güzeldi. Şantözün işli şarkılarına ara sıra eşlik ediyorlardı ama hüzün uzun sürmüyordu masada. Kadınların kahkahaları da boldu, cilveleri de. Eğleniyor musunuz? Diye sordu bir ara Yağız, Yusuf'un kulağına eğilerek. Sıkıldınızsa kadınları defleyelim ama hoşnutsanız devamını da ayarlayabilirim. Bak hele, sen neler bilirmişsin böyle, dedi Yusuf, kelimeleri içkili ağzında yuvarlayarak. Bizde daha ne numaralar var, dedi Yağız. İstanbul'u siz bana sorun. Otel lokantasından çıktıklarından beri efendim diye hitap etmemişti patronuna. Şimdi bir patron-memur ilişkisinden çok akşamcı iki arkadaş veya evdekilerden gizli, felekten bir gece çalmaya çıkmış ama bunu aralarında bir sır olarak tutmaya kararlı bir baba oğul gibiydiler. Yusuf akşam eğlencelerin hatırına birkaç gün daha kalmaya karar verdi İstanbul'da. Nasılsa fabrikanın başında güvenebileceği Nedim vardı. Aklı Yağız gibi çalışmıyordu ama çalışkan ve dürüstü yeğeni. Zaman zaman İstanbul'a kaçamaklar yapacak olursa gözünü arkada bıraktırmayacak biriydi. Cuma günü dönmeye kararlıyken yolculuklarını iki gün daha uzatıp hafta başında birlikte döndüler Bozova'ya Yusuf'la Yağız. Hava meydanına onları karşılamaya giden Nedim, yol boyunca yaptıkları konuşmalardan Yağız'la amcasının arasındaki sizli bizli mesafeli duruşun değişmiş olduğunu hemen fark etti. Yağız eskiden olduğu gibi Yusuf'a hitap ederken her kelimenin ardına bir efendim eklemiyordu. Bu tür saygı sözcüklerinden ve gösterilerinden pek hoşlanan Yusuf ise bu yeni durumu hazmetmiş görünüyordu. Malları nasıl çektiklerini anlattıktan sonra. İstanbul'da amcanızla ileride işimize yarayacak bir takım dostluklar da kurduk Nedim Bey, dedi Yağız. Bu ilişkileri sıcak tutmak için ara sıra İstanbul'a uzanıvermemiz gerekebilir. Gümrükte, diye atıldı amcası. Gümrükte dostluklar kurduk oğlum. Bu dostlukları pekiştirelim diye dönmekte geciktik biraz. Nedim kim bilir kimlere ne paralar yedirdiler diye düşündü. İşlerini rüşvetle yürütmekten rahatsız olmayan amcası Yağız'ı bu işlerde pek becerikli olduğu için takdir ediyor olmalıydı. Fabrikaya vardıklarında Nedim aceleyle odasına gitti ve son gelişmeleri haber vermek için babasını aradı. Size iyi bir haberim var baba, dedi. Amcamla Yağız bir yolunu bulup nihayet halledebildiler bizim işi. Makineler yarın burada olacak. Sevinesiniz diye haber veriyorum. Sevineyim mi yoksa üzüleyim mi bilemiyorum oğlum, dedi Kerami Ortaçlı. Ben bugüne kadar karşımıza çıkan pürüzleri hatırla gönülle, haydi bilemedin, resmi bağışla çözmüştüm. Şimdi rüşvet vererek yeni bir yola girmiş olduk. Allah sonumuzu hayrelesin. Çünkü bu rüşvet işi kar topu gibidir. Her gün biraz daha büyüyerek ve hızlanarak yuvarlanıp gider, çığ olur. Sonunda hep birlikte altında kalmayız inşallah. Sultan Hanım'ın Şeker Bayramı ziyaretine elinde kocaman bir kutu çikolatayla geldi Yağız. Evdeki büyüklerin ellerini öptü, kendine ikram edilen şerbeti içti, şekerlemelerden yedi, fazla konuşmadan terbiyeli terbiyeli oturdu bir kenarda. Anası tutulduğu çaresiz hastalığı öğrendiğinde, bir gün emri hak vaki olursa elinden tutacak olan kişi Sultan Hanım'dır oğlum, demişti. Onun gözüne girmeye bak. Gevezelerle, çok bilmişlerle arası yoktur. Ama ihtiyara kendini sevdirmesini becerirsen sırtın bir daha yere gelmez. Yağız anasının öğüdünü tutmaya çalıştığı için bayram tebriklerini kaçırmıyor, Ayrıca tatillerde Yusuf'un ailesine seyahate çıkmasını kollayarak yalnızlıktan şikayetçi olan yaşlı kadına kısa ziyaretler yapıyordu. Sultan Hanım'ı ziyarete gittiği günlerde orada Nedim'in bulunmamasına özellikle dikkat ediyordu. Bayramın birinci günü çiftliğe çok erken gelmesinin nedenlerinden biri de Nedim'le karşılaşmamaktı. Aynı mekanlarda bulundukları zaman her ikisi de geriliyor, şiddetli yağmur öncesinin elektrikli havası hakim oluyordu bulundukları yere. Yağız'la aynı zamanda el öpmeye gelmiş çiftlik çalışanları müsaade isteyip kalkarlarken ona kaş göz ederek oturmasını işaret etti Sultan Hanım. Satı konuklarla birlikte aşağı kata inince ortalıkta dolanan genç hizmetçi bir acı kahve ısmarladı Yağız için. Sen onlarla bir misin? Otur, bir kahve iç de öyle git, dedi Sultan Hanım ve dizinin dibine oturttu Yağız'ı. Anlat bakalım, nasıl gidiyor işler? Yusuf Bey pek memnun görünüyor senden. Kendi işimmiş gibi elimden geleni yapıyorum efendim. Annemi vasiyet etmişti bana, sizleri ailemin yerine koymam için. İyi iyi, benim kızlarla tanıştın mı? Kimlerle efendim? Semra ve Serpil'le. Torunlarınızla mı? Evet efendim. Yusuf Bey beni bir iki kere çağırdılar evlerine. Küçük hanımları orada gördüm. Niye evine çağırdı seni? İşlerimiz bitmemişti fabrikada. Bazen akşamları da çalışıyoruz da. İş eve taşınmaz oğlum. Kendini bilen adamlar işlerini iş yerinde bitirir. Sen ol, öyle yap. Emredersiniz efendim. Kızları beğendin mi bari? Estağfurullah efendim. Ne haddime? Aferin oğlum. Haddin olmayan işlere sakın girme. Ben senin de büyük annen sayılırım. Sana bir nasihatta bulunayım. Dünyada en yanlış şey zengin evinden kız alıp iç güveysi girmektir. Tersi olur da. Yani fakir kız zengin evine gider de böylesi olmamalı. Neden dersen? Çünkü en güzel kadın bile zaman gelir, bıktırır. O zaman ne olur? Kocanın gözü dışarı kayar. Bu iş fark edildi miydi? Kıçına bir tekme atarlar damadın. Bunca yıl kızımıza kocalık yaptı, işimizi yürüttü, kahrımızı çekti demezler. Kapının önüne cıp cıp dıldak koyuverirler adamı. Kocamaya yüz tutmuşken sokakta kalırsın beş parasız. Fabrikaya verdiğin emekler boşa gider. Ben çok yaşadım, çok gördüm de onun için söylüyorum oğlum. Aklın varsa paranı kazan, bir kenarda biriktir ama ekmeğini yediğin adamın kızına alma. Git kendine nazını çekecek, çapkınına katlanacak bir kız bul. Patron kızlarından karı olmaz, ancak beş belası, baş belası olur. Estağfurullah efendim, ne münasebet efendim. Hiç böyle bir şey düşünmedim ben. Sakın ola ki düşünme. Ben hep senin kare gibi arkandayım. Ama böyle bir işe kalkışacak olursan karışma. Yağız, koca karı nereden çıkardı bu kızlara talip olacağımı, son akşam yemeğinde birayı fazla kaçırıp farkına varmadan aşırı bir hareket mi yaptım diye düşündü. Bir daha ikram edecek olurlarsa ağzına değdirmeyecekti birayı. Efendim, emin olun ki nasihatınıza uyacağım. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim efendim. Zaten benim nişanlanmayı düşündüğüm biri var. Bir münasip zamanda elinizi öpmeye getiririm. Ama ne iyi, dedi Sultan Hanım. Elini çabuk tutarsan nişanın, düğünün ve çeyizin benden olur. Ha oğlum? Yağız uzatmadı ziyaretini, müsaade isteyip kalktı. Merdivenlerden inerken, Allah'ın cezası ihtiyar, elini ayağını da öpsem, diplomalı da olsam, yüksek mevkilere de gelsem, ebenin oğluyum ya, torununa layık görmüyor beni, diye söylendi içinden. Benim anamın bir mesleği vardı en azından. Her girdiği evde saygı görürdü. Bu cahil koca karının nesi var, kibrinden ve ağa kocasının mirasından başka. Yusuf'un kızları daha çok gençti. Aklına bile gelmemişti onlara bakmak. Ama şimdi ihtiyar bir merak düşürmüştü içine. Bir dahaki sefere kızları gördüğünde alıcı gözle bakacaktı her ikisine de. Acaba hangisi daha akıllıca olurdu? İnat olsun diye torunlardan birini tavlamak mı? Yoksa madem nişan, düğün ve çeyiz bedavaya gelecekti, olmayan sevgiliyi arayıp tarayıp bulmak mı? Satı peşi sıra gittiği Yağız'a konağın ağır kapısını zayıf bedeninden beklenmeyen bir çeviklikle açtı. İşin rast gitsin oğlum dedi elini öpüp başına koyan delikanlıya. İşim rast gidiyor Allah'a şükür ama baksana senin hanımın pek küçümsedi beni. O nasıl laf? Neden öyle yapsın ki? Herhalde ebenin oğluyum diye. Oğlum, ebeler küçümsenir mi hiç? Onlar olmasa nasıl yolumuzu bulurduk da gelirdik bu dünyaya? Beni layık görmedi torunlarını. Kızlara talip mi oldun yoksa? Yoo, aman olma. Şımarık kızlardır onlar. Sultan Hanım da seni beğenmediğinden değil, herkesin evleneceği kişiyi kendi seçmek istediğinden yapmıştır ne yapmışsa. Gençler büyükleri karıştırmıyorlar işlerine artık evlenirken. Bizim kızlar gelinlik çağına geldiklerinde babaanneleri karışacaktır varacakları kocalara. Şimdiden birilerini düşünmüştür o. Benim aklıma dahi gelmediydi onlara yan gözle bakmak. Zaten bir yavukluğum var benim. İyi bakma. Çünkü bu sultan hanım var ya istediği yapılmazsa dünyayı adama zindan eder. Ne yaparmış? Vallahi benden sana söylemesi Yağız oğlum. Mallar mülkler hep onun üstünedir. Kafası kızmaya görsün. Mirası neyi istemediğine düşürtmez. Satar, savar, bedava dağıtır ama sözünden çıkanı gözünden de çıkarır. Sakın ha oğlum. Madem varmış bir yavukluğun, bir an evvel al onun nikahını. Hem hanımın içi rahat etsin, hem de elini bol tutsun sana. Allah Allah. Yok böyle bir şey Satı Hanım. Nereden çıkardınız Yusuf Bey'in kızlarını kuzum? Biz yaşlıyız oğlum dedi Satı. Hanımın da işi yok, gücü yok ya. Gün boyu kahve içer, fincan kapatır, laflarız. Çok konuşan çok yanılır demişler. Kusurumuza bakma sen bizim. Yağız bahçenin ferforje kapısından çıkarken tedirgindi biraz. Sultan Hanım'la Satı'nın ortada fol yok yumurta yokken lafı Yusuf'un kızlarına getirmesine hiçbir anlam verememişti. Yaz erken geldi o yıl. Bozova'da tomurcuklanan dallar çiçeğe durmaya hazırlanır, çayırlar yeni yeni yeşerirken toprağa sanki bir alev topu düştü ve saman rengine dönüşüverdi doğa. Sıcak yakıp kavuruyordu ortalığı. Sadece bitkileri ve çayırları değil, hayvanları ve insanları da etkilemişti hararet. Kediler, köpekler bulabildikleri gölgelerde saatlerce serilik alıyor, atlar, eşekler yola koyulmak istemiyor, insanlar dalaşıp duruyordu birbirleriyle. İşte böyle bir günün öğlen sıcağında güneş tam tepedeyken oda kapısı aniden açıldı Yusuf'un. Yusuf üç ayrı pervanenin ortasında oturuyordu serinlemek için. Odasının bütün pencereleri açıktı. Kapı açılınca ceryandan dolayı büyük bir gürültüyle çarparak kapandı pencere. Yerinden sıçradı Yusuf. Karşısında elinde bir dosyayla Nedim duruyordu burnundan soluyarak. Hayrola? Amca, hemen konuşmamız lazım. Önce vaktin var mı diye sormayacak mısın oğlum? Bu iş çok önemli amca. Yusuf yeğenini İlk defa böyle görüyordu. Sinirden titriyordu genç adam. Otursana hele dedi. Nedir bu halin? Haydi anlat bakalım. Kim kızdırdı seni? İşler böyle gidemez amca. Bu Yağız başımızı belaya sokacak. Fabrikanın girdisini çıktısını inceledim dün gece. Olacak şey değil. Dur bakalım. Yavaş ol yeğen. Önce neden bahsediyorsun? Onu söyle. Nedim derin bir nefes aldı ve elindeki dosyadan yer yer göstererek açıkladı amcasına hesaplardaki tutarsızlıkları. Nedim oğlum, bak ben seni sabırla dinledim. Şimdi sen de beni dinle. Biz ta en başından beri bir iş bölümü yaptık mı bu fabrikada? Yaptık. Babanı gerektiğinde sorunlarımızı çözmesi için Meclise yolladık mı? Yolladık. Babam milletvekili olmanın cefasını çektiği kadar sefasını da sürdü mü? Sürdü. Ben de onun meclise gittiği yıllarda bu fabrikanın başına geçtim mi? Geçtim. Bugüne kadar vazifemi hakkıyla yaptım mı? Yaptım. Şu anda önümüzde bir iş bölümü daha var. Sen pazarlama müdürüsün. Yağız da muhasebe müdürü. Sen bu hesapları incelemekle kendi vazife sınırını aşmış oluyorsun. O senin satış planlarını, tanıtım işlerine burnunu sokuyor mu? Malları hangi marketlerde, hangi raflara koyduruyorsun? Hangi gazete ve dergilere reklam veriyorsun? Karışıyor mu? Amca, benim Yağız'dan bir farkım olduğunu düşünüyorum. Bu fabrikada babamın hissesi var. Yarın öbür gün babamın başı Yağız'ın yüzünden belaya girebilir. Ben onun menfaatlerini de korumakla görevliyim. Senin baban benim ağabeyim değil mi? Elbette amca. Ama siz aldırmıyorsunuz bu işlere. Babam sizin gibi değildir. Oğlum, ben ne yaptığımı biliyorum. Başımızı belaya sokacak işlere elbette girişmem. Hepiniz benim sorumluluğum altındasınız. Bakın, demin bana iş bölümünden bahsettiniz. Şimdi bu Yağız'ın benden habersiz. Kendi başına bir nakliye şirketiyle anlaşması benim işlerime burnunu sokmak olmuyor mu? Hesapları incelerken nakliyeciye yaptığımız ödemeleri görmüş, daha ucuza getirebileceği bir nakliyeci bulmuş. Fena mı etmiş? Bu onun işi değil. Nazif Bey hiç karışmazdı kendini ilgilendirmeyen işlere. Nazif Bey öldü. Şimdi artık onun koltuğunda Yağız oturuyor. Genç, dinamik bir müdür oldu. Memnunum ondan. Amca, bu nakliye işinden kötü kokular geliyor. Ayrıca Yağız'ın yetkilerini aştığını düşünüyorum. Onu kendi yetki sınırına çekmenizi rica ediyorum. Yusuf karşısında yüzü sapsarı dikilen yeğenine baktı hiçbir şey söylemeden. Sessizlik uzayınca Nedim boğazını temizleyip tekrar konuştu. Eğer bu ricamı kabul etmeyecek olursanız ben de önlemlerimi alacağım. Ne yapacaksın yani? Bu fabrikanın hisselerinin bir kısmı da bana ait. Ne münasebet. Senin tek bir hissen dahi yok. Bu fabrika ağabeyimle bana ait. Babamın haklarını ben temsil ediyorum. Hem halamı da unutuyorsunuz amca. Kadınların hisseleri sayılmaz. Sayılmaz olur mu? Medeni kanuna göre miras kardeşler arasında eşit paylaştırılıyor. Babaannemin kızı olmayabilir ama halam bu fabrikanın ilk ve tek sahibi olan dedemin öz kızı. Yusuf bir kahkaha attı. Hisseler fabrikanın kasasında duruyor oğlum dedi. Şunu bil ki kasanın anahtarı kimdeyse hisseler de ondadır. Şaka ediyorsunuz amca. Şaka eder bir halim var mı? Babam bunu duymasın. Yüreğine iner. Ağabeyimi öldürmeye hiç niyetim yok. Onun hisseleri onundur. Ama bu fabrikanın idaresi de benimdir. Anladım. İşin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Şimdi içeri geçip istifa mektubumu yazacağım ve birazdan size takdim edeceğim. Sen bu ailenin bir ferdisin. İstifa mektubunu kabul etmeyeceğim. Havalar asabını bozmuş senin. Sıcakta sinirin tepene çıkmış. Al bu pervanelerden birini odana götür de serinle. Benim odamda pervanem var. Teşekkür ederim amca. Nedim odadan çıkarken pencerenin yine cereyan yüzünden çarpmaması için dikkat etti. Yavaşça kapadı kapıyı. Odasına girdi ve ilk işi babasının Ankara'daki evini aramak oldu. Elleri titreyerek. Telefon meşguldü. Bir 15 dakika kadar sonra yine aradı, yine meşguldü. Bir sigara yaktı. Odada dolaşa dolaşa içti sigarasını, telefonu bir kere daha aldı eline. Düt, düt, düt, düt. Sonunda pes etti. Oturdu, dolma kalemini çıkardı, istifa mektubunu yazmaya başladı. Yusuf Yaklaşık bir saat süren telefon konuşmasının sonunda Ahize'yi yerine bıraktığı anda yeniden çaldı telefon. "Alo," dedi. "Ne kadar uzun konuştunuz patronum. Oysa haberlerim vardı size. Hoşunuza gidecek gelişmeler oldu." "Biraderle konuşuyordum." "Ne oldu? Niye arıyordun beni?" "Müjdemi vermek için." "Verilecek müjde mi var?" "Var ya, şu İstanbul'daki mesele hakkında. Hani şu özel mesele." "Ne olmuş?" "Kızlar hazır. 22-23 yaşlarında iki sarışın afet. Biri Macar asıllı galiba, diğeri Rusya'dan bir yerlerdenmiş. Hafta sonuna bizi İstanbul'a bekliyorlar." "Tuzlu'ya patlayacak." "Şirkete yazacağız efendim. Masraf göstereceğiz." "Vallahi bu ilişkileri şirkete hangi kalem altında masraf yazacağını merak etmiyor değilim." "İnsani münasebetler, halkla ilişkiler. Yemin etsem başım ağrımaz. Un ihracatımız için araştırma ve ilişki geliştirme seyahati olarak göstereceğim." "Haydi bakalım." Bir kahkaha patlattı Yusuf. Bu münasebetleri duyanlar da adamı bu yaştan sonra teneşir paklar diyecekler bana ama... "Duyan olmayacak patron. Üstelik adamı her yaşta sadece ve sadece genç ve güzel kadın paklar, teneşir filan değil. Ben yol hazırlıklarını yaptırıyorum. Uçakla gideriz değil mi?" "Öyle yaparız. Yolda vakit kaybetmeyelim." Yusuf telefonu hoşnut bir yüzle kapattı. Nedim'le aralarında geçen konuşmadan sonra iyice gerilen sinirlerine iyi gelmişti bu haber. Nedim'in masasının üzerine bıraktığı raporu görünce yeniden asabileşti. Oğlu yaşındaki yeğeni kafa tutuyordu amcasını, yaşına başına bakmadan. Bu kuşağın terbiyeden nasibini alamadığını düşündü. Kendi nesli böyle miydi? Nedim'i ensesinden tutup odadan dışarı atmadıysa sırf ağabeyine duyduğu saygıdan dolayıydı. Aile içinde tatsızlık çıkmasın ve annesi tedirgin olmasın diyeydi. Sultan Hanım hayattayken hisselerin durduğu kasanın anahtarı elinde olsa bile istediği gibi at koşturamayacağını iyi biliyordu Yusuf. Üvey kızının hakkından gelmişti ama gerekirse büyük oğlunun haklarını sonuna kadar savunurdu anası. O hayattayken fabrikanın tek ve mutlak sahibi olmasına imkan yoktu. Bu yüzden bir saat dil dökmüştü ya Kerami'ye, Nedim'le konuşup onu ikna etmesi için. Cehennemin dibine kadar yolu olduğunu düşünse de doğru olmayacaktı Nedim'in işten ayrılması. Anası başta olmak üzere bir sürü insana hesap vermek zorunda kalacaktı. Sıkıntıları aileyle sınırlı kalsa neyse, kredi aldıkları bankalarda merak edebilirlerdi bu istifanın nedenlerini. Allah'tan Nedim odadan çıkar çıkmaz telefona sarılıp aradığı ağabeyi de kendi gibi düşünüyordu. Ne demekti istifa etmek? İnsan kendi işinden istifa eder miydi? Hemen telefon edecekti oğluna, aklını başına toplaması için. Yusuf, Nedim'e dair tatsız fikirleri zihninden uzaklaştırıp hafta sonunda yatağına atacağı genç kadının hayalini kurmaya çalışarak masanın üzerindeki sigara paketine uzandı. Nedim yazıp yazıp yırttığı istifa mektuplarının sonuncusuna imzasını atarken çaldı telefonu. "Aa baba, ben de sizi arıyordum," dedi. "Ama hep meşgul çıkıyordu. Çok uzun konuştunuz telefonda. Amcamla mı konuşuyordunuz?" "Ya, o benden önce davranmış demek." Bir süre babasının anlattıklarını dinledi. "Evet ama sonunda başımıza bela açacak bu adamın yaptıkları baba," dedi. "Amcamı ikna edemiyorum. Gerçekler önünde duruyor ama görmek istemiyor. Açık seçik yolsuzluklar yapılıyor fabrikada. Amcam yetmiyor gibi babaannem de kanatlarının altına almış bu yağızı, ebenin öksüzüdür diye tutturmuş." Bir süre karşı tarafı dinledi Nedim. Canı sıtkın konuştu yine. "Baba, olur mu hiç? Ben nasıl derim öyle şey? Ya o ya ben demek kendimi Yağız'ın seviyesine indirmek olur. Asla yapmam. Bana düşen çıkıp gitmektir. Soranlara benim Bozova'da sıkıldığımı, İstanbul'da yaşamak istediğimi söyleriz, olur biter. Nedim ayağa kalktı, babasını dinlerken telefon kordonunun izin verdiği mesafede dolanmaya başladı masasının çevresinde. Peki baba, dedi. Hafta sonu geleceğim Ankara'ya. Bir çözüm bulabileceğinizi sanmıyorum ama neyse. Annemi de görmüş olurum. Tamam, sizinle konuşana kadar söz veriyorum hiçbir şey yapmamaya. Mektubu vermeyeceğim amcama. Ama beni dinlediğiniz zaman göreceksiniz ki haklıyım ve durum değişmedikçe istifadan başka çarem yok. Dedim telefonu kapattı, çekmecesini açıp dosyalarını karıştırmaya başladı. Daha önce amcasının önüne koyduğu raporlardan bir tane de babası için hazırlamalıydı. Kağıtlarla boğuşurken çaldı telefon. Sıkkın bir sesle. Alo, dedi. Oğlum, düşündüm de sen buraya kadar geleceğine ben Bozova'ya gelmeye karar verdim. Annemi de görmemiştim epeydir. Onu da sevindirmiş olurum. Hafta sonu hem temiz hava alırız hem de orada rahat rahat konuşuruz, dedi babası. Annemi de getirecek misiniz? Annenin şu yardım derneği var ya, kanserle savaş mıdır nedir? İşte onların balosu var hafta sonunda. O gelmez. Güldü Nedim. Baba, sen baloya gitmemek için iyi bir bahane buldun. Anladığım kadarıyla, dedi. Vallahi oğlum, doğru bildin. Benimkine bir taşla birkaç kuş vurmak denir, dedi Kerami. Satıya söyle de bana keşkek hazırlasın. Bozova'nın yemekleri gözümde tutuyor. Başlık konakta. Nedim orta kattaki oturma odasının penceresinden önünde uzanan bahçeye bakarken pencereye erişebilmek için babaannesinin ayaklarını uzattığı pufu çekip üstüne çıktığı günleri hatırladı. Kaç kere yere yuvarlanmıştı pufta. Pencerenin diğer tarafında duranlara geçen zaman içinde önce kumral başının tepesi ve iki meraklı gözü derken burnu, en sonra da güzel yüzünün tamamı görülmüştü. Böyle derdi Satı. Ben avluda durur bakardım. Sen pencerenin ötesinde boy atardın yavaş yavaş. Sulandıkça uzayan bir fidan gibi. Sonra birden upuzun oluverdin, derdi. Odadaki kokuyu gözlerini kapatıp iyice içine çekti. Sabunlu suyla silinmiş tahta ile babaannenin lavanta kolonyasının birbirine karıştığı bir koku vardı bu odada. Şimdi birilerine burnuna soba sönmüş, odunların kokusunun da geldiğini söyleyecek olsa. Aklını mı kaçırdın? Yazın ortasındayız. Ne sobası? Hem sobamı kaldı artık. Kalorifer döşendik ona, diye yanıtlardı şüphesiz. Ama Bozova'da geçen çocukluğunun tüm korkuları burnundaydı şu anda. Yanmış odun kokusu, közlenmiş patlıcan kokusu, turuncu domateslerin kokusu, yağmurun kokusu, gübre kokusu, hanım ellerinin kokusu ve hamamdaki sıcak nem kokusu. Nedim Bey'im, hoş gelmişsin. Nedim döndü. Karşısında eski tazeliği solmuş da olsa hala ışıl ışıl bakan gözleriyle Zinet duruyordu. Üstünde uzun basma elbisesi, başında beyaz yemenisiyle. Çocukluğunda çoğu kez yaptığı gibi kadının kollarına koşmayı ve ona sığınmayı düşündü bir an. Tuttu kendini. Biraz hırıltılı çıkan bir sesle. Nasılsın Zinet, dedi. Seni çok iyi gördüm. İyiyiz beyim, Allah'a şükür. Epeydir uğramıyordunuz. Sizi görünce daha da iyi olduk. Kerami beyim de geliyormuş bugün. Hafta sonu buradayız baba oğul. Aman ne iyi ne iyi. Büyük hanım çok özlemişti oğlunu. Babaannem odasında mı? Giyiniyor. İner birazdan. Bir kahve yapayım mı? Sağ ol Zinet. İçerim. Zinet odadan çıkınca rahatladı Nedim. Dadısıyla karşılaşmalarında duyduğu huzursuzluk yılların içinde giderek azalmıştı ama her zaman boğazı tarazlanırdı onu ilk selamını verirken. Ortaokulu bitirmek üzere Ankara'ya gittikten sonra sadece yazları gelmişti Bozova'ya. Uzun yıllarda yurt dışında kalmıştı eğitimi için. Hatta üniversitedeyken birkaç yıl hiç dönmemişti memlekete. O yıllarda Zinet'in evlenip çiftlikten ayrılmış olabileceğini düşünmüştü. Hoş evlense haberi olurdu ama kendini evlendiğine inandırmak rahatlatmıştı onu. Sonra artık kocaman bir delikanlı olarak askere gitmeden önce babaannesini ziyarete geldiği yıl, onu karşılamak için bahçe kapısının önüne dizilen hizmetkarların biraz gerisinde ellerini önüne kavuşturmuş beklediğini görünce kıpkırmızı olmuştu yüzü. "Dadını kucaklamayacak mısın?" demişti babaannesi. Zinet kollarını açmış onu bekliyordu. Üzerine bol gelen yerlere kadar bir basma elbise ve başında yemenisiyle yaşından çok büyük gösteriyordu. Şefkatli, sevecen bir dadı görünümündeydi. Gidip iki yanından öpmüştü dadısını. "Benim kıymetli oğlum," demişti Zinet gözlerinde yaşlarla. O gece yatağında utanç ve hasret duyguları birbirine karışırken bir karar almıştı kendi kendine. Eğer Zinet odasına gelecek olursa yıllar önce olan olayın tekrarlanmasına asla müsaade etmeyecekti. Zinet'i kırmayacak sözlerle anlatmaya çalışacaktı artık böyle bir ilişkinin mümkün olamayacağını. Sabaha kadar uyuyamamıştı Nedim. Zinet gelmemişti. Sabah kahvaltıya indiğinde yumurtasını çocukluğunda yaptığı gibi küçük bir kaseye kırmış, tuzlayıp biberlemiş olarak önüne koyarken sadece şefkatli bir anneye benziyordu. Vücut hatlarını belli etmeyen bol giysileri, sımsıkı geriye çekilmiş toplanmış saçları, bağlanmamış uçları, göğsüne sarkan beyaz yemenisiyle cinselliği çağrıştırmayan orta yaşlı bir kadına dönüşmüştü vaktinden önce. Rahatlamıştı Nedim. Yine de kahvaltı boyunca başta babaannesi ve yengesi olmak üzere tüm Bozova kadınlarının özel hayatına dair sıraladıkları konu soruları yanıtlarken göz göze gelmemeye çalışmıştı Zinet'le. 4. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 150.